Ayrım 17.
Brezilya'da birkaç kez birisine büyü yapmayı kabul ettiğimde bu gizemli deneyi çok bilinen bir başka deneye, bisiklet binmeyi öğrenmeye benzettiğimi hatırladım. Bisiklete binersin, pedalları çevirirsin ve düşersin. Bir daha binersin, bir daha düşersin. Yine binersin, yine düşersin. Bir türlü dengeni bulamayacakmışsın gibi gelir. Ama birden dengeni buluverirsin. Bisikleti ustaca sürmeye başlarsın. Bu deneye deneye başardığın bir iş değil, ancak bisikletin seni sürmesine izin verdiğin zaman ortaya çıkan bir tür mucizedir. Yani iki tekerleğin dengesizliğini kabullenirsin ve ilerlerken düşmeye yönelik gizil gücü pedal üstünde daha büyük bir güce dönüştürürsün. Öğleden sonra saat 4'te El Cebrero'ya tırmanmakta olduğum o anda aynı mucizenin gerçekleştiğini gördüm. Santiago yolunda onca zaman yürüdükten sonra Santiago yolu bende yürümeye başladı. O sezgi dedikleri şeye uydum ve gün boyunca yakıp kül eden aşkı yaşadığım için, kılıcımın sırrı keşfedilmiş olduğu için ve kriz anlarında insan hep doğru karar verdiği için hiç duraksamadan sise daldım. Yoldaki taşlar ve ağaçlardaki sarı işaretleri kaçırmamaya çalışırken bu sis kalkmalı diyordum kendi kendime. Neredeyse bir saattir görüş mesafesi iyice azalmıştı. Korkumu bastırmak için şarkı söylemeyi sürdürürken bir yandan da olağanüstü bir şey olmasını bekliyordum. Sisin ortasında bu gerçek dışı ortamda bir başıma ilerlerken Santiago yolunu bir film gibi görmeye başladım. Seyircinin böyle şeyler ancak filmlerde olur diye düşündüğü, kahramanın filmde başka kimsenin cesaret edemediği işler yaptığı o an gelmişti. Ama ben gerçek bir durumu yaşıyordum. Orman gittikçe sessizleşiyor, sis dağılmaya başlıyordu. Ortalık yavaş yavaş aydınlanır gibiydi ama ışık beni yanıltıyor, her şeyi gizemli, ürkünç renklere büründürüyordu. Ortalık tam bir ölüm sessizliğine bürünmüştü ki solumda bir kadın sesi duydum. Hemen durup kulak verdim ama hiçbir şey duymadım. Ormanın olağan sesleri, cırcır böceklerinin, böceklerin, kuru yaprakları çıtırdatarak yürüyen hayvanların sesleri bile duyulmaz olmuştu. Saatime baktım. Tam 17.15'ti. Tahminime göre Tricastella'ya yaklaşık 5 kilometre kalmıştı. Hava kararmadan varabilirdim oraya. Başımı saatimden kaldırdığımda kadının sesini yeniden duydum ve o andan başlayarak hayatımın en önemli olaylarından birini yaşadım. Ses ormanın bir yerinden değil, içimden bir yerden geliyordu. Sesi açık seçik duyabiliyor, sezgi gücümü arttırdığını hissediyordum. Konuşan ne bendim ne de Astray'ın. Ses bana yalnızca yürümeyi sürdürmemi söylüyor, ben de hiç sesimi çıkarmadan dediğini yapıyordum. Sanki Petrus geri gelmişti de yine emir vermekten, emre itaat etmekten söz ediyordu bana. O anda yolun bir aracından başka bir şey değildim. Yol gerçekten de bende yürüyordu. Gittikçe dağılan sisten yavaş yavaş çıkıyor gibiydim. Çevremde çıplak ağaçlar görüyordum. Toprak ıslak ve kaygandı. Önümde uzun süredir tırmanmakta olduğum o dik yokuş uzanıyordu. Birden sanki sihirli bir el değdi. Sis tümden kalktı ve karşımda dağın doruğundan bir haç belirdi. Çevreme baktığımda az önce içinden çıktığım sis bulutunu gördüm ama tepemde de bir sis bulutu vardı. İkisinin arasında yüksek dağların doruklarını ve haçın bulunduğu El Cebrero'nun doruğunu görebiliyordum. İçimde dua etmek için karşı konulmaz bir istek belirdi. Tricastella'ya dolambaçlı bir yoldan gitmek zorunda kalacağımı bile bile doruğa tırmanıp haçın dibinde dua etmeye karar verdim. Tırmanış 40 dakika sürdü. Bu süre boyunca hiç konuşmadım. Ne içimden ne de yüksek sesle. Uydurduğum dil unutulmuş bir dildi. Başkalarıyla ya da Tanrı'yla iletişim kurmak için uygun bir dil değildi. Santiago yolu bende yürüyordu ve bana kılıcımın yerini gösterecekti. Petrus bir kez daha haklı çıkmıştı. Doruğa eriştiğimde bir adam oturmuş bir şeyler yazıyordu. Bir an başka bir yerlerden gönderilmiş doğaüstü bir varlıkmış gibi geldi. Sonra öyle olmadığını sezdim. Giysisine tutturulmuş deniz kabuğunu görünce de onun da benim gibi bir hacı olduğunu anladım. Bana şöyle bir baktıktan sonra kalkıp gitti. Anlaşılan benden rahatsız olmuştu. Kim bilir, belki benim gibi o da bir meleğin çıka gelmesini bekliyordu. Gel gelelim, ikimiz de sıradan insanların yolunda bir başkasıyla karşılaşmıştık, o kadar. Dua etmek istediğim halde hiçbir şey söyleyemiyordum. Bir süre haçın karşısında oturdum. Dağlara, yeri göğü kaplayan bulutlara baktım. Yalnızca yüksek tepeler bulutların üstünde kalmıştı. 40-50 metre kadar aşağıda kilisesinin ışıkları yanan 15 haneli küçük bir köy görünüyordu. Eğer yol geceyi orada geçirmemi söylerse köyde kalabilirdim. Ne zaman söyleyeceğini bilemiyordum ama Petrus artık olmasa da rehbersiz değildim. Yol bende yürüyordu. İpini koparmış dağa tırmanan bir kuzu haçla benim aramda durdu. Biraz ürkmüş gibi bana baktı. Bir süre orada durup kapkara göğe, haça ve haçın ayağının dibindeki beyaz kuzuya baktım. Birden bütün o sınavlar, dövüşler, dersler ve haç yolculuğundan bitkin düşmüş olduğumu fark ettim. Midemde korkunç bir ağrı hissettim. Ağrı boğazıma kadar yükseldi, kupkuru hıçkırıklara dönüştü. Kuzuyla haçın görüntüsü karşısında sarsılmış, orada kala kalmıştım. Bu haçı yerinden kaldırıp dikmem gerekmiyordu. Karşımda bir başına ve olanca görkemiyle zamana ve hava koşullarının etkilerine direnerek öyle duruyordu. İnsanların tanrıları için değil, kendileri için yarattıkları yazgının bir simgesiydi. Santiago yolunun bu derslerini bir bir hatırlarken içimi çekerek ağlıyordum. Korkmuş kuzu tanığımdı. En sonunda duama başlayarak, ''Tanrım'' dedim, ''bu haça çivilenmiş değilim. Orada seni de görmüyorum. Haç boş, sonsuza kadar da öyle kalmalı. Ölüm vakti çoktan geçti ve içimde bir tanrı yeniden doğdu. Bu haç her birimizin sahip olduğu sonsuz gücün simgesi. Bu güç yeniden doğduğuna göre dünya kurtulmuş demektir ve ben sıradan insanların yolunda yürüdüğüm ve onların arasına karışarak senin sırrını bulduğum için senin mucizelerini gerçekleştirebiliyorum.'' Sen olabileceğimiz her şeyi öğretmek için geldin aramıza ama biz bunu kabullenmeye yanaşmadık. Sen bize her insanın erişebileceği gücü ve zaferi gösterdin ama gücümüzün apansız karşımızda belirmesi bize çok fazla geldi. Seni Tanrı'nın oğluna şükran duymadığımız için değil, kendi gücümüzü kabullenmekten korktuğumuz için çarmıha geldik. Seni tanrılara dönüşebileceğimizden korktuğumuz için çarmıha geldik. Zaman ve gelenekle uzak bir tanrı haline geldin ve biz insanoğulları da yazgımızla baş başa kaldık. Mutlu olmak bir günah değil. Birkaç egzersiz ve duyarlı bir kulak en olanaksız hayallerimizi gerçekleştirmemiz için yeterli. Bilgeliğimle böbürlendiğim için bana herkesin yürüyebileceği yolu yürüttün. Bana hayata birazcık önem veren herkesin çoktan bildiği şeyi keşfettirdin. Mutluluk arayışının kişisel bir arayış olduğunu, başkalarına aktarabileceğimiz bir kalıp olmadığını kavrattın bana. Kılıcımı bulmadan önce onun sırrını keşfetmem gerekiyordu ve sır çok basitti. Kılıçla ne yapacağımı bilmek. Kılıçla ve onun bana sunacağı mutlulukla ne yapacağımı bilmek. Önceden bildiğim şeyleri, hepimizin bildiği ama kabullenilmesi çok zor olan şeyleri keşfetmek için kilometrelerce yürüdüm. Tanrım, gücü elde edebileceğimizi keşfetmekten daha zor bir şey var mı acaba? Şimdi göğsümde duyduğum beni ağlatan ve şu zavallı kuzuyu korkutan acı, insanların ilk varoluşundan bu yana duyulan bir acı. Pek az kişi kendi zaferinin yükünün ağırlığını göze alabilir. Çoğu insan hayallerinin gerçekleşebileceğini gördüğünde onlardan vazgeçer. Kendi mutluluklarıyla ne yapacaklarını bilemedikleri için yürekten savaşı vermeye yanaşmazlar. Dünya işlerine hapsolur kalırlar. Tıpkı benim, onunla ne yapacağımı bilmeden kılıcımı bulmak istemem gibi. İçimde uyuyan bir tanrı uyanıyor, ağrı gittikçe artıyordu. Ustamın varlığını çok yakınımda hissettim ve hıçkırıklarımı gözyaşlarına dönüştürmeyi ilk kez başardım. Bana Santiago yolunda kılıcımı arattığı için ona şükran duyarak ağladım. Hayallerimi ancak onlarla ne yapmak istediğimi keşfedersem gerçekleştirebileceğimi bana tek bir söz söylemeden öğrettiği için Petrus'a şükran duyarak ağladım. Haça baktım, haçta kimse yoktu. Haçın altındaki kuzuya baktım, karşındaki dağlarda istediği yere gitmekte, başının üstünde ve ayaklarının altında bulutları görmekte özgürdü. Kuzu yürüyüp uzaklaşmaya başladı, ben de ardından gittim. Beni nereye götüreceğini biliyordum. Bulutlara karşın her şeyi açık seçik görebiliyordum. Gökte zaman yolunu göremesem de oradan olduğundan Santiago yolunu gösterdiğinden emindim. O küçük köye dağla aynı adı taşıyan El Cebrero köyüne doğru yürüyen kuzunun ardından gittim. Bu köyde bir zamanlar bir mucize meydana gelmişti. Yaptığın şeyin inandığın şeye dönüştürme mucizesiydi bu. Tıpkı kılıcımın sırrıyla Santiago yolunun sırrı gibi. Dağdan aşağı inerken mucizenin hikayesini hatırladım. çevre köylerden birinden bir çiftçi fırtınalı bir günde El Cebro'daki ayine katılmak için dağa tırmanmıştı. Ayini düzenleyen neredeyse tümüyle inançsız bir keşişti. Oraya ulaşmak için kendini paralayan çiftçiyle alay etmişti. Ama kutsama töreni sırasında keşiş Hazreti İsa'nın bedenine, şarap da onun kanına dönüşmüştü. Vatikan'ın tüm zenginliklerinden daha büyük hazine olan kalıntıları hala orada o küçük şapelde korunuyordu. Kuzu kiliseye giden tek bir sokağın bulunduğu köyün girişinde durdu. Tam o sırada büyük bir korkuya kapıldım ve durmadan "Tanrım, ben senin evine adım atmaya layık değilim" demeye başladım. Ama kuzu bana bakıp gözleriyle konuştu. Değersizliğimi kafamdan silip atmam gerektiğini, çünkü gücün içimde yeniden doğduğunu söylüyordu. Tıpkı hayatlarını yürekten savaşa adayan tüm insanların içinde yeniden doğabileceği gibi diyordu. Kuzunun gözleri insanların bir gün kendileriyle yeniden övünç duyacaklarını, o zaman doğa içlerinde uyumakta olan Tanrı'nın uyanışına övgüler yağdıracaktı. Bütün bunları kuzunun gözlerinden okuyabiliyordum. Santiago yolunda benim rehberim olmuştu artık. Bir an her şey karardı ve vahide okuduklarımı hatırlatan bir takım sahneler görmeye başladım. Boğazlanmış kuzu tahtında oturuyor ve insanlar kaftanlarını yıkıyorlar ve kuzunun kanında beyaz ediyorlardı. Bu Tanrı'nın onların her birinde uyandığı andı. Aynı zamanda önümüzdeki birkaç yıl içinde yeryüzünü sarsacak savaşları, zor günleri ve afetleri gördüm. Ama her şey kuzunun zaferiyle sona eriyor, yeryüzündeki her insan uyuyan Tanrı'yı ve Tanrı'nın tüm gücünü uyandırıyordu. Kuzuyu çiftçiyle sonunda yaptığı şeye inanmış olan keşişin inşa ettikleri küçük kiliseye kadar izledim. Çiftçiyle keşişin kim olduklarını kimse bilmiyor. Kilisenin yanındaki mezarlıkta iki atsız mezar taşı gömüldükleri yeri gösteriyor. Ama hangisi keşişin, hangisi çiftçinin mezarı bilen yok. Mucize ikisi de yürekten savaş verdiği için gerçekleşmiş. Kapısına vardığımda şapirin bütün ışıkları yanıyordu. Evet, oraya girmeye layıktım. Çünkü bir kılıcım vardı ve onunla ne yapmak istediğimi biliyordum. Burası bağışlama kapıları değildi, çünkü ben çoktan bağışlanmıştım ve giysimi kuzunun kanında beyaz etmiştim. Artık yalnızca kılıcımı elime almak ve gidip yürekten savaş vermek istiyordum. Küçük kilisede tek bir haç yoktu. Mihrapta mucizenin kalıntıları vardı. Dans sırasında gördüğüm kap ve çanakla Hazreti İsa'nın bedeni ve kanının bulunduğu gümüş bir mahvaza. İnsanların gündelik hayatlarında mucizeler ve olanaksız şeyler gerçekleştirebildiklerine bir kez daha inanmıştım. Dağların dorukları, orada yalnızca insanlara meydan okumak için bulunduklarını ve insanların yalnızca bu meydan okumanın hakkını teslim etmek için var olduklarını söyler gibiydiler. Kuzu sıralardan birinin altına girdi, şapelin ön tarafına baktım. Mihrabın önünde gülümseyerek, belki biraz da ferahlamış olarak ustam duruyordu. Kılıcım elindeydi. Ben öylece dururken ustam bana doğru geldi, yanımdan geçip dışarı çıktı. Ardından ben de çıktım. Şapelin önünde karanlık göğe bakarak kılıcımı kınından çıkardı ve kabzasını onunla birlikte kavramamı söyledi. Kılıcı yukarı kaldırdı ve zafer kazanmak için uzaklara yolculuk yapanların kutsal vahisini okudu. Yanında 1000 ve sağında 10.000 düşer. Fakat sana yaklaşmaz. Şer sana dokunmayacaktır. Çadırına veba da yaklaşmayacaktır. Çünkü bütün yollarında seni tutsunlar diye meleklerine senin için emredecektir. Diz çöktüm. Kılıcı iki omzuma dokundururken şöyle dedi. Aslan ve engerek üzerinden basıp geçeceksin. Genç aslanı ve iri yılanı çiğneyeceksin. Bunu dedikten sonra yağmur yağmaya başladı. Yağmur toprağa bereket veriyordu. Bir tohumun filizlenmesini, bir ağacın büyümesini, bir çiçeğin açmasını sağladıktan sonra göğe geri dönecekti. Fırtına şiddetlenmişti. Başımı kaldırdım. Santiago yoluna çıktığımdan bu yana ilk kez yağmuru duyumsadım. O kupkuru kalmış tarlaları hatırladığımda o gece bol bol sulandıklarını düşünerek mutluluk duydum. Leon'daki kayalıkların, Navarra'nın buğday tarlalarının, Kastilya'nın kavruk topraklarının, Rioja'nın bağlarının yağmuru kana kana içtiklerini düşündüm. Bir haçı yerden kaldırdığımı hatırladım ve başka bir haçı emir ve itaati öğrensin diye fırtınanın aynı haçı yeniden devireceğini düşündüm. Çağlayan şimdi yağmurla birlikte daha güçlü dökülüyordur diye geçirdim aklımdan. Toprağı yeniden dölleyecek büyük bir güç bıraktığım Fonca Badon'u düşündüm. Şimdi yeniden dolmakta olan onca çeşmeden içtiğim suları düşündüm. Kılıcımı hak etmiştim çünkü onunla ne yapacağımı biliyordum. Usta kılıcı uzattı, kabzasından kavradım, kuzuya bakındım, ortadan kaybolmuştu. Ama önemli değildi. Gökten ab-ı hayat yağıyor ve kılıcımın çeliğini parlatıyordu. Son değiş. Santiago de Compostela. Otelimin penceresinden Santiago Katedrali'ni ve katedralin ana kapısındaki turistleri görebiliyordum. Siyah ortaçağ giysileri içindeki öğrenciler kent halkının arasına karışıyor, hatıralık eşya satıcıları tezgahlarını açıyorlar, sabahın ilk saatleri. Aldığım notlar dışında Santiago yoluyla ilgili yazdığım ilk satırlar bunlar. Kente dün geldim. El Cebrero yakınlarındaki Pedrafita'dan Compostela'ya giden otobüsü yakaladım. Otobüs iki kent arasındaki 150 kilometreyi 4 saatte aldı. Bu da bana Petrus'la yaptığım yolculuğu hatırlattı. Bazen aynı mesafeyi 2 haftada yürüdüğümüz olmuştu. Biraz sonra Santiago'nun mezarına gidip Meryem Anamızın deniz kabukları üstüne işlenmiş suretine bırakacağım. Sonra da en kısa zamanda Brezilya'ya giden bir uçağa atlayacağım. Yapacağım o kadar çok iş var ki bir keresinde Petrus tüm yaşadıklarını tek bir resimde betimlediğini söylemişti. Ben de başımdan geçen her şeyi anlatacağım bir kitap yazmayı düşünüyorum. Ama hemen değil. Kılıcımı ele geçirdiğime göre şimdi yapmam gereken çok iş var. Kılıcımın sırrı bende. Onu hiçbir zaman hiç kimseye açıklamayacağım. Bir kağıda yazıp bir taşın altına bıraktım ama kağıt yağmurla birlikte yok olup gidecek belki de. Böylesi daha iyi. Petrus kılıcımın sırrını öğrenmeye gerek duymamıştı. Ustama sordum. Oraya ne gün varacağımı biliyor muydu? Yoksa bir süredir bekliyor muydu orada? Gülerek oraya önceki sabah vardığını, ben gelseydim de gelmeseydim de ertesi gün ayrılacağını söyledi. Bunun nasıl mümkün olduğunu sordumsa da yanıt vermedi. Ama vedalaşma vakti geldiğinde Madrid'e geri döneceği kiralık arabaya binerken Santiago Şövalyeleri Tarikatı'nın küçük bir madalyasını verdi bana. Sonra da kuzunun gözlerinin içine baktığımda çoktan aydınlanmış olduğumu söyledi. Şimdi düşünüyorum da insanların kendilerine birinin beklediği yere hep tam zamanında vardıkları galiba doğru diyorum. Kitabın sonu. 10 Mart 2007, sayfa 216.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25